Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 12. ayrım. Nila'yı sabırla tanıştırdım. Sonra hep birlikte peşimizde bir seyirci güruhuyla kardeşimin yaşadığı küçük toprak eve doğru ilerledik. Kapıda Nila bunun gereksiz olduğunu söyleyen sabırı aldırmaksızın ayakkabılarını çıkardı. Odaya girince pervanenin bir köşeye sessizce sinmiş olduğunu gördüm. Küçülmüş, kaskatı bir yumruya dönüşmüştü. Nila'yı fısıltıdan farksız bir sesle selamladı. Sabır, Abdullah'a bakıp kaşlarını oynattı. Bize çay getir evlat. O, yo, lütfen diye atıldı Nila. Yere pervanenin yanına otururken, hiç gerek yok. Ama Abdullah çoktan fırlamış, hem mutfak hem de onunla Peri'ye yatak odası vazifesi gören, yan odaya geçmişti bile. Eşiğe asılmış, bulanık, naylon perde, onu oturduğumuz odadan ayırıyordu. Araba anahtarlarıyla oynayarak oturdum. Keşke geleceğimizi kardeşime haber verebilseydim diye düşündüm. Ortalığı azıcık toparlayacak zamanı olurdu. Çatlaklarla dolu toprak duvarlar isten kararmıştı. Nila'nın altındaki dikişleri patlamış şilte tozlu, odadaki tek pencere sinek pislikleriyle bezeliydi. Harika bir halı bu dedi Nila neşeyle, parmaklarını halıda gezdirirken. Üzerinde fil ayağı desenleri olan parlak kırmızı bir halıydı. Sabırla pervanenin sahip olduğu belli bir değeri olan tek nesneydi. Onu da o kış satmak zorunda kaldılar. Babamındı dedi Sabır. Türkmen halısı mı? Evet, kullandıkları koyun yününe bayılıyorum. El işçiliği ise inanılmaz. Sabır başıyla doğruladı. Nila ile konuşurken bir kez olsun ondan yana bakmamıştı. Naylon perde hışırdadı. Abdullah elinde bir tepsiyle göründü. Nila'nın önünde durup tepsiyi yere koydu. Kadına bir fincan çay doldurdu sonra karşısına bağdaş kurup oturdu. Nila onunla konuşmayı denedi. Birkaç basit soru sordu ama Abdullah yalnızca tıraşlı başını sallamakla bir iki kelimelik yanıtlarla yetindi. İhtiyatlı gözlerle kadını süzüyordu. Çocukla konuşmayı şu tavrı yüzünden hafifçe paylamayı aklımın bir köşesine yazdım. Bunu tatlılıkla yapacaktım çünkü bu doğuştan ciddi, becerikli oğlanı seviyordum. Doğuma ne kadar var diye sordu Nila pervaneye. Kardeşim başı önde, bebeği kışa beklediklerini söyledi. Allah'ın sevgili kulusun dedi Nila, bir bebek beklediğin için. Ve bu kadar kibar, efendi bir üvey oğlun olduğu için. Pervane teşekkür ederim anlamında bir şeyler mırıldandı. Yanlış anımsamıyorsam bir de küçük kız var değil mi dedi Nila, Peri. Uyuyor dedi Abdullah kısaca. Aa, çok güzel olduğunu duydum. Git kardeşini getir dedi Sabır. Abdullah bir babasına, bir Nila'ya bakarak bir süre oyalandı. Sonra açıkça görülebilen bir gönülsüzlükle kardeşini almaya gitti. İş işten geçmiş olmasına karşın kendimi şöyle ya da böyle temize çıkarabilecek bir gerekçe bulmak için Abdullah'la küçük kardeşinin arasında sıradan bir bağ vardı dedim. Ama ne yazık ki öyle değildi. Bu ikisinin neden birbirine böylesine bağlandığını Allah'tan başka bilen yok. Tam bir muammaydı. İki insan arasında böyle bir düşkünlüğü hiç görmedim. İşin aslı, Abdullah Peri için bir ağabeyden çok bir baba gibiydi. Kız bebekken geceleri ağladığında uykusundan fırlayıp onun yanına koşan Abdullah'tı. Onun kirli bezlerini değiştiren, onu kundaklayan, pışpışlayıp uyutan oydu. Kardeşine karşı sabrı sınırsızdı. Onu köyde dolaştırır, dünyanın en değerli, en kıskanılan ödülüymüşçesine etrafa gösterirdi. Hala uyku sersemi olan Peri'yi odaya getirince, Nila kızı kucağına almak için izin istedi. Abdullah kızı uzatırken, kuşku dolu, keskin gözlerini kadına dikmişti. İçindeki içgüdüsel bir alarm çalmaya başlamış gibi. Ah çok tatlı diye çığırdı Nila. Kızı beceriksizce hoplatıp zıplatışı, küçük çocuklarla ne kadar deneyimsiz olduğunu ele veriyordu. Peri şaşkın gözlerle kadına bakıyordu. Sonra Abdullah'a baktı ve ağlamaya başladı. Oğlan hemen atılıp onu kadının kucağından aldı. Şu gözlere bakın dedi Nila. Ah hele şu yanaklar. Nefis bir şey öyle değil mi Nebi? Gerçekten öyle bir sahip dedim. Ve adıyla müsemma, Peri, gerçekten bir masal perisi kadar güzel. Peri'yi kollarında sallamakta olan Abdullah, Nila'yı gözlüyor, yüzü giderek kararıyordu. Kabil'e dönüş yolunda Nila arka koltuğa gömüldü, başını cama yasladı. Uzun bir süre tek sözcük etmedi. Sonra ansızın ağlamaya başladı. Arabayı yolun kıyısına çektim. Hiçbir şey söylemedi. Elleriyle yüzünü kapamış, hıçkırıyor, omuzları sarsılıyordu. Sonunda bir mendile sümkürdü. "Teşekkür ederim Nebi," dedi. "Ne için Bibi sahip?" "Beni oraya götürdüğün için. Ailenle tanışmak bir ayrıcalıktı. Ayrıcalık onlara ait ve bana. Onur duyduk. Kardeşinin çocukları olağanüstü." Güneş gözlüğünü çıkardı, mendille gözlerini kuruladı. Bir dakika kadar ne yapacağımı düşündüm. Sessiz kalmaya niyetlendim. Ama önümde ağlamıştı ve bu anın içli dışlılığı, nazik, şefkatli sözler edilmesini gerektiriyordu. Yumuşak bir sesle şöyle dedim. "Yakında sizin de çocuklarınız olur Bibi sahip, inşallah. Allah bunu nasip edecektir. Bekleyin de görün." "Hiç sanmıyorum. Bunu o bile yapamaz." "Elbette yapabilir. O her şeye kadirdir Bibi sahip. Daha çok gençsiniz. O isterse olacaktır." "Anlamıyorsun," dedi bezgince. Onu ilk kez böylesine bitkin, böylesine tükenmiş görüyordum. "Artık mümkün değil. Hindistan'da içimi kazıdılar. İçim bomboş." Buna söylenecek tek bir sözüm yoktu. Arka koltuğa, onun yanına geçmek, onu kollarımın arasına çekmek, öpücüklerle avutmak için kıvranıyordum. Daha ne yaptığımı anımsamama kalmadan, elimi arkaya uzatmış, elini tutmuştum bile. Elini çekeceğini sandım, oysa parmakları elimi minnetle kavradı. Böylece arabada oturduk. Birbirimize değil, etrafımızdaki düzlüklere, ufuktan ufka solmaya yüz tutmuş, sapsarı uzanan, kurumuş su kanallarıyla delik deşik, çalılarla, kayalarla, şurada burada hayat belirtileriyle bezeli tarlalara bakarak oturduk. Nila'nın eli elimde, tepelere, elektrik direklerine baktım. Gözlerimle uzaktan uzağa, arkasındaki toz bulutuyla, hantal hantal yaklaşan bir yük kamyonunu seyrettim. Orada öylece, karanlık çökene dek, büyük bir mutlulukla oturabilirdim. "Eve götür beni," dedi sonunda, elimi bırakarak. "Bu akşam erkenden yatacağım." "Peki Bibi sahip." Genzimi temizledim. Belli belirsiz titreyen elimle vitesi bire taktım. Doğruca yatak odasına gitti. Günlerce de çıkmadı. İlk kez olmuyordu bu. Bazen üst kattaki yatak odasında pencerenin önüne bir iskemle çeker, oraya yerleşirdi. Sigara içerek, tek ayağını sallayarak, bomboş bir yüzle dışarıya bakarak otururdu. Hiç konuşmazdı. Geceliğini çıkarmaz, üstünü değiştirmezdi. Yıkanmaz, dişlerini saçlarını fırçalamazdı. Bu kez yemek de yemedi. İşte Bay Vahdati'yi alışılmadık bir telaşa sevk eden de bu farklı gelişme oldu. Dördüncü gün sokak kapısı çalındı. Açınca yeni ütülenmiş takım elbiseli, parlak mokasenli, uzun boylu yaşlıca bir adamla karşılaştım. Halinde, tavrında, dimdik duruşunda, bana görmeyen gözlerle bakışında, cilalı bastonunu bir kral asasıymışçasına her iki eliyle tutuşunda etkileyici hatta göz korkutucu bir şey vardı. Henüz tek kelime etmemişti ama boyun eğilmeye alışık biri olduğunu anlamıştım. "Kızımın iyi olmadığını duydum," dedi. Babasıydı demek. Onunla hiç karşılaşmamıştım. "Evet sahip, maalesef doğru bu. O halde yana çekil genç adam." Beni itip yanımdan geçti. Bahçeye çıkıp oyalandım. Fırın için yakacak odun kestim. Çalıştığım yerden Nila'nın yatak odasının penceresini rahatça görebiliyordum. Babası çerçevenin içindeydi. Belden yukarısı Nila'ya doğru eğilmiş, tek elini kızının omzuna dayamıştı. Nila'nın yüzünde ani bir gürültüyle, örneğin patlayan bir kestane fişeğinin ya da rüzgarla kapanan bir kapının sesiyle yerinden sıçrayan insanların ifadesi vardı. O akşam yemek yedi. Birkaç gün sonra beni içeriye çağırdı ve bir parti vereceğini söyledi. Bay Vahdati bekarken evde neredeyse hiç parti vermemiştik. Nila taşındıktan sonra ayda iki ya da üç kez davet düzenler oldu. Davetten bir gün önce bana hazırlayacağım mezelerle, yemeklerle ilgili ayrıntılı talimatlar verir, ben de gerekli malzemeleri almak üzere alışverişe çıkardım. Bu malzemelerin başında alkol gelirdi. Bay Vahdat'ı ağzına sürmediği için daha önce hiç içki satın almamıştım. İçmemesinin dinle ilgisi yoktu. Yalnızca yarattığı etkiden hoşlanmıyordu. Oysa Nila, kaçak içki satan mekanlarla bayağı haşır neşirdi. Şaka yollu eczane dediği bu dükkanlarda, el altından maaşımın iki katı fiyata bir şişe ilaç alınabiliyordu. Bu özel görev, günaha yataklık etme duygusu bende karmaşık hisler uyandırsa da, Nila'yı memnun etmek her zamanki gibi her şeyden önce geliyordu. Şunu anlamalısınız ki Bay Marcos, Şadba'da düğün ya da sünnet türünden bir eğlence düzenlendiğinde, kutlama iki ayrı evde yapılır. Biri kadınlar, diğeri biz erkekler için. Nila'nın partilerinde kadınlarla erkekler bir aradaydı. Kadınların çoğu Nila gibi giyiniyordu. Kollarını tamamen, bacaklarının da büyük bölümünü açıkta bırakan elbiseler. Hem sigara hem de içki içiyorlardı. Ellerinde yarıya kadar renksiz ya da kırmızı veya bakır rengi likörlerle dolu kadehler, şakalaşır, güler, salondaki başka bir kadının kocası olduğunu bildiğin erkeklerin ellerine, kollarına dokunurlardı. Ben, içi bolani ve lolak kebap dolu küçük tepsileri, sigara dumanıyla dolu salonda, konuk kümelerinin arasında dolaştırırken, pikapta hep bir plak çalardı. Afgan müziği değil, Nila'nın caz dediği, yıllar sonra öğrendiğim üzere, sizin de çok sevdiğiniz o müzik türü Bay Marcos. Benim kulağım içinse piyanonun böyle rastgele tıngırdayışı, nefesli çalgıların tuhaf inildeyişi, uyumsuz bir karmaşadan ibaretti. Ama Nila bayılıyordu. Konuklara şu ya da bu parçayı mutlaka dinlemeleri gerektiğini söyleyip dururdu. Bütün gece elinden kadeh düşmez, sunduğum yiyeceklerden çok kadehiyle ilgilenirdi. Bay Vahdat'ı misafirlerini ağırlamak adına asgari çabayı harcardı. Aralarına karışıyormuş havasında birkaç laf ola, göstermelik hamle yapsa da çoğunlukla bir köşeye çekilir, yüzünde uzak bir ifadeyle elindeki maden suyu bardağını çevirip durur, biri onunla konuşacak olursa da kapalı ağzıyla nazikçe gülümserdi. Konuklar Nila'dan şiirlerini okumasını istediğinde izin isteyerek salondan ayrılmayı adet edinmişti. Bu, gecenin tartışmasız en sevdiğim bölümüydü. Nila'nın başladığını görünce hemen kendime oyalanacak bir iş yaratırdım. Az ileride kolumda peçete, öylece dikilir, kulaklarımı dört açardım. Nila'nın şiirleri alışık olduğum şiirlere benzemiyordu. Çok iyi bildiğiniz gibi biz Afganlar şiire bayılırız. En cahilimiz bile hafızın, hayyam ya da sadenin dizelerini ezbere okuyabilir. Geçen yıl bana Afganları ne kadar sevdiğinizi söylemiştiniz. Anımsıyor musunuz Bay Marcos? Ben size neden diye sorunca, çünkü sizin grafiticiler bile duvarlara Rumi'yi yazıyor demiştiniz. Ancak Nila'nın şiirleri geleneğe karşı çıkıyordu. Ne belirlenmiş vezin ölçüsüne uyuyorlardı, ne de kafiye düzenine. Dahası ağaçlar, bahar çiçekleri, bülbüller gibi bildik konularla hiçbir ilgileri yoktu. Nila aşktan söz ediyordu. Aşk derken de Rumi ya da hafızın tasavvufi arzularını değil, bildiğimiz bedensel aşkı kastediyorum. Yastıkların üzerinde fısıldaşan, birbirini okşayan aşıkları yazıyordu. Hazzı yazıyordu. Bir kadının ağzından böyle sözler döküldüğünü hiç duymamıştım. Orada durup Nila'nın hole doğru süzülen dumanlı sesini dinler, kapalı gözlerim, alev alev yanan kulaklarımla, onun bu dizeleri bana okuduğunu, şiirdeki sevgililerinin biz olduğumuzu hayal ederdim. Ta ki çay ya da yağda yumurta isteyen biri büyüyü bozana kadar. O zaman Nila'nın beni çağırdığını duyar, hemen koşardım. O gece konuklarını okumak için seçtiği şiir beni hazırlıksız yakaladı. Bir köyde yaşayan ve kış soğuğuna kurban verdikleri bebeklerinin yasını tutan bir karı koca hakkındaydı. Başlarını beğeniyle salladıklarına, salonda dolaşan olumlu mırıltılara bakılırsa, konuklar şiire bayılmış gibiydi. Nila, başını elindeki kağıttan kaldırınca, coşkulu bir alkış koptu. Yine de, kız kardeşimin yaşadığı talihsizliğin konukları eğlendirmek amacıyla kullanılması beni irkiltmiş, hayal kırıklığına uğratmıştı. Muğlak bir ihanete uğramıştık duygusundan uzunca bir süre kurtulamadım. Partiden birkaç gün sonra Nila yeni bir çantaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bay Vahdati masada gazetesini okuyordu. Az önce mercimek çorbasıyla nandan oluşan öğle yemeğini sunmuştum. Sana bir şey lazım mı Süleyman diye sordu Nila. Hayır Aziz, sağ ol dedi adam. Karısına sevgili, sevilen anlamına gelen Aziz dışında bir sözcükle hitap ettiğini neredeyse hiç duymamıştım. Oysa birbirine bundan daha uzak görünen bir başka çift daha olamaz. Bay Vahdati'nin dudaklarından dökülen bu sevgi sözcüğü de kulağa bundan daha ciddi, daha resmi gelemezdi. Mağazaya giderken Nila bir arkadaşına uğramak istediğini söyleyip yolu tarif etti. Arabayı sokağa park ettim. Parlak pembe duvarları olan iki katlı bir binaya doğru yürüyen kadına baktım. Başta motoru çalışır durumda bırakmıştım ama aradan 5 dakika geçip de Nila dönmeyince motoru durdurdum. İyi ki de öyle yapmıştım. Çünkü o ince bedeninin kaldırımda arabaya doğru kaydığını ancak 2 saat sonra görebildim. Arka kapıyı açtım. O içeriye girerken kokusunu içime çektim. Tanıdık parfümünün altında ikinci bir koku, hafiften sedir ağacının rayasını, belki de azıcık da zencefili andıran, 2 gece önceki partiden anımsadığım bir koku aldım. İstediğim gibi bir şey bulamadım dedi Nila arka koltuktan. Dudaklarındaki ruju tazelerken. Dikiz aynasındaki şaşkın suratıma baktı. Ruju indirdi, kirpiklerinin altından gözlerini bana dikti. Beni 2 mağazaya götürdün ama ikisinde de beğendiğim bir çanta bulamadım. Gözleri aynadaki gözlerime kilitlenmişti. Bir süre öylece bekledi ve ben bir sırra ortak edildiğimi anladım. Sadakatimi sınavdan geçiriyordu. Benden bir seçim yapmamı istiyordu. Bana 3 mağaza dolaştınız gibi geliyor dedim cılız bir sesle. Sırıttı. Parfois, je pense que tu es mon seul ami nebi. Gözlerimi kırpıştırdım. Anlamış o. Bazen bana tek dostum senmişsin gibi geliyor. Pırıl pırıl bir tebessümle bana baktı ama bozulan moralimi düzeltmeye yetmedi. Günün kalanında görevlerimi yerine getirirken ne her zamanki hızımdan eser vardı ne de alışıldık şevkimden. O akşam arkadaşlar çay içmeye geldiğinde içlerinden biri bize şarkı söyledi. Fakat şarkısı beni neşelendiremedi. Boynuzlanan kişi bizzat bendim sanki. Üzerimdeki nüfuzunun nihayet hafiflediğinden ise emindim. Ancak sabah kalkınca onu olanca ağırlığıyla karşımda buldum. Yaşadığım yeri yine tıka basa, tabandan tavana doldurmuş, duvarlara işlemiş, buhar misali soluduğum havaya sızmıştı. Ne yapsam boştu Bay Marcos. 12. ayrımın sonu. Sayfa 101. Devamı 13. ayrımda.